Şimdi biliyorsunuz, zaman zaman ben burada dile getiriyorum. Her ne kadar sayı olarak bazen burada az da olsak, biliyoruz ki uzun zamandır burada paylaşılan vaazlar ya da paylaşılan Tanrı sözü, paylaşılan ruhsal konular sadece burada kalmıyor. Sayfamızdan da yayınlanıyor. Doğru mu? Ve zaman zaman tabii ki mektuplar alıyoruz kardeşlerimizden. Paylaşılan sözlerden yarar elde etmiş oldukları için. Ve ben bugün hiç yapmadığım bir şeyi yapacağım. Evet, sizleri selamlıyorum sevgiyle, ama daha sonra YouTube'dan ya da başka ekranlardan bu yapılacak olan vaazı izleyen bütün kardeşlerimi, iman etmiş olsun ya da etmemiş olsun diğer bütün insanları sevgiyle selamlıyorum bugün. Ve paylaşılacak olan bu sözler benden başlayarak hepimiz için yararlı olsun. Ve yararlı olmasını diliyorum gerçekten de. Şimdi biliyorsunuz, genelde teşvik etmeyi kardeşlerin bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde karşılaştığımız sıkıntılar içerisinde daha güçlü, daha dik bir şekilde durabilmelerine katkı olsun diye genelde onları teşvik edecek, onları yüreklendirecek konuları paylaşmaya çalışıyorum. Ama son birkaç aydır diyebilirim, Ayşe ve Aytaç kardeş de zamanında bana söylemişlerdi, bir konu var ki pek konuşulması ya da bırakın konuşmayı, üzerinde yorum yapılması bile pek istenmez. İstenilmeyen bir konu değerli kardeşler. Ve siyaset gibi, ekonomi gibi ya da ne bileyim sağlık gibi birçok konular var biliyorsunuz. Ve bu konular genelde televizyon ekranlarında gerçekten de çok önde olan konular değerli kardeşler. Ve bu önde olan konular genelde ekranlardan pek eksik olmuyorlar. Ve genelde insanlar bir araya geldiğinde, ikili sohbetler yapıldığında, ikili sohbetler esnasında bu sözüne ettiğin, daha doğrusu siyaset gibi, ekonomi gibi konular araya girdiğinde, özellikle siyaset konusu, ne oluyor? O beraberlik, o konuşma ucu belli olmayan bir yöne doğru gitmeye başlıyor hemen. Ama dediğim gibi bir başka bir konu vardır ki üzerinde hiç konuşmuyoruz. Ya da konuşmak istemiyoruz ya da ne bileyim uzak durmaya çalışıyoruz. Tahmin edebilirsiniz değil mi bu konunun ne olduğunu? Tahmin edebilecek olan var mı? Ölüm. Şimdi ölüm konusu genelde konuşulduğu zaman ne oluyor? Aman Allah etmesin diyoruz değil mi? Doğru mu? Aman Allah etmesin diyoruz, konuyu kapatmaya ya da ne bileyim o konuyu başka bir yöne kaydırmaya çalışıyoruz değerli kardeşler. Çünkü hiç sevmiyoruz ölüm hakkında konuşmayı, üzerinde kafa yormayı, düşünüp yorum yapmayı. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da ölüm kaçınılmaz mı, değil mi? Ölüm kaçınılmaz mı, değil mi sevgili kardeşler? Ölüm kaçınılmaz. Öyle değil mi? Eninde sonunda insan istediği kadar kulağını bu konuya kapatsın ya da gözünü kapatmaya çalışsın, yine de en son karşılaşacağı, yüz yüze geleceği önemli gerçek nedir? Hoş olmasa da, söylemekte zorlansak da, ölümdür. Yani yaşamın koparılıp atılamaz bir parçasıdır ölüm. Bu nedenle Tanrı sözü bize çok önemli bir gerçeği önümüze koyar. İbraniler mektubu 9. bölüm 27. ayet aracılığıyla. Der ki bize orada çok net ve açık bir şekilde, insana tek kez ölmek ne diyor? Saptanmıştır. Yani belirlenmiş. İnsan kesinlikle varlığını bu yeryüzünde sürdüren can eninde sonunda mutlaka ve mutlaka ölecektir. Bu gerçeği çok iyi kavramış olan Davut peygamber de 39. mezmurda, ki bugünkü konumuz 39. mezmurdur. Ama 39. mezmurun tamamı değil, anahtar bir ayete götürmek istiyorum. 39. mezmuru açalım. 39. mezmurun sadece 4. ayetine odaklanacağız. Onun üzerinde yorum yapmaya çalışacağız. O ayet üzerinde düşünerek, o ayete odaklanarak başka ayetlerle destek alarak, ayetlerden destek alarak ölüm konusuna açıklık getirmeye çalışacağız. Belki 39. mezmurun 7. ayetini de kullanmak mümkün olacak sevgili kardeşler. Ama 4. ayetine odaklanmanızı istiyorum. Ne diyor 4. ayet? 39. mezmur 4. ayet. İsmet.
Bildir bana ya Rab sonumu, sayılı günlerimi. Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu.
Ne kadar açık, ne kadar net. Bakın, anımsarsanız son zamanlarda yaptığım vaazlarda, paylaşımlarda çok sık kullandığım bir ayet var. Yine Davut'a ait. Ama Samuel kitabından kullanıyor bu ayeti. Yani bu düşünceyi destekleyen bir ifade kullanarak, ölümün bizlerden hiç uzak olmadığını, bize ne kadar yakın olduğunu, bir gün yaşamın gerçekten de pamuk ipliğine bağlı bir yaşam olduğu için her an kopabileceğini çok net bir şekilde bize hatırlatıyor. İlk kitabı, 1. Samuel kitabı 20. bölümdü. Hatırlayın, aslında bu ayeti aklınızdan eksik etmeyin değerli kardeşler. Ben diyorum ki, evet, zaman zaman da olsa bunu hatırlamanın yararı olacaktır bizler için. 3. ayet, ölümle aramda yalnız diyor bir tek adım var. Sadece tek bir adım. Şimdi bu konuda bugün biraz sesim çok fazla iyi değil, umarım aksamaz paylaşım. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ölüm konusunda araştırma yaptığımız zaman bu konuda en çok duyarlı olan tarihte toplum eski Mısırlılar olduğunu görüyoruz. Şimdi eski Mısırlıların tarihine baktığımız zaman sevgili kardeşler, çok hoşuma gittiği için paylaşmak istiyorum konumuza destek olarak, destek niyetinde. Onlar ziyafet verdiklerinde, nedir ziyafet? Şölen değil mi? Yemek ziyafeti. Bir şölen verdiklerinde bir özel bir misafir otururdu. Masanın hemen başında. O misafir masanın başında oturur ziyafette. Herkes yiyip içerken, ortamın o keyfini yaşarken bu kişi, özel misafir, yüzü peçeyle sarılmış, yemez, içmez, konuşmazdı. Neden biliyor musunuz? Biraz düşünün, kafa yorun. Aklınıza Mısırlılar geldiğinde, Mısırlılara ait çok önemli bir özellik var. Mısır tarihi hakkında konuştuğumuzda ya da düşündüğümüzde. Mısır deyince aklınıza ne geliyor? Piramitler geliyor, değil mi? Ve bravo. Piramit varsa mumyalama işi de var. Şimdi neden bu kişi yemiyor, içmiyor, konuşmuyor? Çünkü o masanın başında oturan kişi birinin mumyalanmış iskeleti orada oturuyor. Yüzü peçeteyle sarılmış bir mumya iskelet halinde orada oturuyor. Neden? İnsanlara şu mesajı veriyor. Sen şimdi bu kadar güzel keyif yapıyor olsan da, sen bu kadar keyif içerisinde bu şölenin tadını çıkartıyor olsan da, eninde sonunda bir gün mutlaka ve mutlaka öleceksin. Ne kadar büyük bir hikmet, değil mi değerli kardeşler? İnsan o misafire baktığında, o iskelete baktığında, o ölüm kokan yapıya baktığında bir gün öleceğini, bir gün ölüm benimle kapımı çalacağını orada oturan herkes çok net bir şekilde biliyordu, görüyordu ve hayatı boyunca ölümü gözünün önünde tutuyordu. Demek ki mutlaka ölüm bir gün bizi de karşılayacaktır. Yani her canın ölümle randevusu var. Kesinlikle. Bu randevu hangi gün biz bilmiyoruz. Kadın olsun, erkek olsun. Genç olsun, yaşlı olsun. Herkes ölüm gerçeğini göz önünde tutarak yaşaması, bakın özellikle vurguluyorum, kararlarını, adımlarını, planlarını, emin olun bunu düşünerek, hangi oranda yapıyorsunuz bilmiyorum ama aslında kimse ölümü pek fazla düşünmez ama bir gün öleceğini düşünerek kararlarını alması, adımlarını atması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Süleyman, hani bizim hikmetle dolu olan Süleyman, bu gerçeği o kadar güzel dile getiriyor ki net bir şekilde harika sözlerle. Vaiz kitabında, Vaiz kitabı 7. bölümde. Prediger, Vaiz kitabı 7. bölüm 2. ayet. Ne diyor orada sevgili kardeşim? 7. ayetin 7. bölümün 2. ayeti.
Yaz evine gitmek şölen evine gitmekten iyidir.
Bakın, akıl işi mi bu ya? Yani ben size bir soru sorsam, desem ki yaz evine mi gitmek istersin yoksa şölene mi katılmak istersin? İnsan ne ister? Ben de dahil. Şölene gitmek ister, değil mi? Cenazeye mi katılmak istersin yoksa doğum gününe mi katılmak istersin? Acaba hikmetli Süleyman ne demek istiyor? Yas evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir ifadesini kullanmakla. Bakın ayetin devamı bir parça olsa yanıt veriyor. Çünkü diyor, evet İsmet.
Çünkü her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı.
Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Çünkü her insanın sonu ölüm. Yani sen o yas olan yere git ki, gör ki, bil ki, anla ki, bugün olmasa bile bir gün senin de kapını çalacak bu ölüm. Belki senin o kaldığın evde, o evde, o ev halkı da o yası yaşayacak. Yani yaşamın gerçekten eğlenceden, yiyip içmekten, gezip tozmaktan ibaret olmadığını bizim önümüze koyuyor değerli kardeşler. Şimdi bakın, uzmanlar şöyle diyor: kahkaha atmak, gülmek, neşelenmek, mutlu olmak bir beden için çok önemli ve gerekli. Bu doğru. Gerçekten de bu konu üzerinde ben de hem tesadüfen televizyon ekranlarından izledim, hem de sohbetlerde bu konu üzerinde uzman kişiler tarafından bu konu üzerinde çok duydum sevgili kardeşler. Gerçekten de yürekten de söylüyorum, kahkahalar atmak, gülmek bence çok çok yararlı ve gerekli. Ama bunu bizim Hikmetli Süleyman da mutluluğun ne kadar bize yarar getirdiğini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Örneğin Süleyman'ın özdeyişleri ya da meselleri eski tercümede 15. bölümde bakın Süleyman bunu söyleyen, biliyorsunuz Vaiz kitabının yazarı da Süleyman. Doğru mu? Ve bu yas evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir ifadesini kullanan aynı Süleyman. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 13. ayet. Diyor ki mutlu yürek yüzü neşelendirir. İlginç. Bakın aynı bölümde atlayın, 15. ayete atlayın. Pardon. Ya evet. Evet. Ne diyor 15. ayet? Sahibine sürekli ziyafettir diyor. Mutlu yürek. Demek ki mutluluk bir ziyafet kadar getirisi var bize. Yani bedenimiz için gerçekten de mutluluğun, sevincin ne kadar gerekli, ne kadar önemli olduğunu açıklıyor Süleyman. Ama aynı Süleyman ne diyordu? Yas evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir diyordu. Ya da bakın, şöyle diyor Vaiz 7. bölümde, Vaiz kitabı 7. bölümde, onu da okumak istiyorum. Uyduğu için okumak istiyorum. 1. ayetin 2. kısmında diyor ki, tüm günü doğum gününden iyidir. Ne kadar ilginç değil mi? Ölüm günü doğum gününden iyidir. Şimdi çelişki mi var? Düşündüğümüz zaman sanki çelişki varmış gibi görünüyor. Bir taraftan mutluluğun getirisini bize açıklıyor ve bunu ziyafete benzetiyor. Ama öbür taraftan da bakıyoruz ki değerli kardeşler, şölen evine gitmek yerine yasın evine gitmenin, doğum gününe gitmekten cenazeye katılmanın çok daha önemli ve gerekli olduğunu söylüyor. Şimdi çelişki mi var biz buna baktığımız zaman? İlk bakışta evet, sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor. Ama kesinlikle çelişki yok sevgili kardeşler. Çünkü neden? Bakın, evet, neşeli olmak, gülmek, mutlu olmak beden için önemli ve gerekli. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Çekilen acılar, sıkıntılar, sorunlar, problemler de ne yapıyor bizi? Marangozun rendesi gibi ne yapıyor bizi? Yontuyor mu, yontmuyor mu? Acılar, sıkıntılar bizi geleceğe hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu? Hazırlıyor değil mi? Hatta bazı korkular var ki, o korkular bizi için yararlı. Bazı korkular. Değerli kardeşler, hatta gerçekten de söylüyorum, o adrenalinin artsın diye yükseklerden kendini aşağıya bırakan insanları da bazen ekranlardan görüyoruz. Neden? Vücuda bir getirisi olduğu için. Uzmanlar hatta şunu bile söylüyor, birkaç kez duydum. Stres, yaşanan o çok stres iyi olmadığını söylüyorlar. Ama az stres, biraz stres vücut için çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Bakın, stresin bile vücuda bir getirisi var. Demek ki Süleyman, Hikmetli Süleyman bunu burada ifade ederken bizim için yararlı olacağını söylüyor bir yas evine gitmenin. Ya da ölümü sürekli gözümüzün önünde tutmanın bize büyük bir getirisi olacağını, bizi geleceğe, o görünmeyen değerlere doğru yol alırken bizi iyi bir şekilde hazırlayacağını bize açıklıyor, önümüze koyuyor. Onun için Vaiz kitabı 3. bölümde Hikmetli Süleyman ne diyor? 3. bölümün 4. ayetinde ağlamanın zamanı var diyor ve gülmenin zamanı var. Doğru mu? Değerli kardeşler, gözyaşı dökmek hiç hoşumuza gitmese de, acılar, sıkıntılar içerisinden geçmek bizi nasıl mutsuz etse de önemli ve gerekli. Yine Rab onları bizim geleceğimiz için kullanıyor. Onun için Davut peygamber nasıl ki tüm incelikle bu gerçeği önümüze koyuyorsa, ölümle benim aramda bir tek adım olduğunu, bu kadar yakın olduğunu ifade ediyorsa ya da haykırıyorsa, ya Rab bana bildir sayılı günlerimi diyerek ölümü sürekli anımsıyorsa, bakın Musa peygamber de, Musa da çok ilginç, duasında ne dedi biliyor musunuz? Musa. Hatırlayan var mı? Musa'nın duasını hatırlayan var mı? Açabilir misiniz 90. mezmuru? Mezmur 90. 90. mezmur 12. ayet. Almancasını da bilmiyorum, zaman zaman burada söylüyorum. 12. ayet, 90. mezmur 12. ayet. Bakın orada ne diyor değerli kardeşler? 90, 12. Almancasında 12 mi Christina? Ne diyor 12. ayet İsmet?
Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım.
Amin. Bakın, Davut gibi Musa da Davut'la birlikte aynı noktada birleşiyor. Doğru mu? Ve ilginç bir gerçeği önümüze koyuyor. Günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım derken. Bakın, bu bize neyi açıklıyor değerli kardeşler? Günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Söyleyin. Bakın, ölüm acı da olsa, ölüm bizi silkelemiş de olsa değerli kardeşler, ne yapıyor? Ölüm üzerinde kafa yormak, ölümü düşünmek, bizleri bilge olma konusunda katkı sağlıyor. Bakın, görebiliyor musunuz? Bilge olma konusunda, bilgelik konusunda bize katkı sağlıyor. Neden? Günlerimizi daha iyi, daha anlamlı bir şekilde, daha iyi bir şekilde, Rab'be yakışır bir şekilde, Rab'be onur ve yücelik getirecek şekilde yaşayabilmemiz için. Ölüm bize katkı sağlıyor bilgelik konusunda. Onun için Eyüp gibi tüm Tanrı adamları bu gerçeği göz önünde tutarak hayatlarını sürdürdüler değerli kardeşler. Bakın o nedenle Eyüp ne diyor biliyor musunuz Tanrı'ya? Diyor ki biliyorum ya Rab diyor, biliyorum diyor. Biliyorum ki diyor beni de ölüme bütün canlıların toplanacağı yere götüreceksin. Eyüp diyor bunu. Biliyorum ya Rab diyor, sen biliyor musun? ...30. bölümde... ...23. ayette... ...biliyorum ya Rab... ...biliyorum Tanrım... ...beni de ölüme... ...bütün canlıların... ...toplanacağı yere... ...götüreceksin... ...bakın bir de 8. bölümü açın... ...madem Eyüp'ten söz ediyoruz... ...bir de 8. bölümü açın... ...9. ayetin 2. kısmı... ...Eyüp 8... ...ayet 9... ...2. kısım... Bakın ne diyor sevgili kardeşler. Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölgedir diyor. Ne demektir gölge? Ne zaman gölge ortaya çıkar Enver?
Güneş.
Varsa. Doğru mu? Evet. Demek ki güneş varsa gölge var. Güneş yoksa bu ışık yukarıdan güneş gibi vurduğu için elimin gölgesini ben burada görüyorum. Ama ışık yoksa gölge görmek mümkün değil. Bu neyi gösteriyor? Bir varsın, bir yoksun. Doğru mu? Yani bugün varsın, yarın yoksun gerçeğini önümüze açık bir şekilde dikiyor. Onun için 89. mezmurda biz şunu okuyoruz sevgili kardeşler. Var mı diyor yaşayıp da ölümü görmeyen? Var mı diyor? Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran. Var mı? 89. mezmur 48. ayet. Bakın değerli kardeşler. Böyle bir sonuç karşısında. Ben diyorum ki şunu söylesem yanlış olmaz. Yaşam içerisinde ölüm gerçeğinin dışında, ölümün dışında bu kadar kesin başka bir şey var mı yok mu? Şimdi diyebilirsiniz ya Recep abi sen her zaman söylüyorsun sonsuz yaşamımız da kesin. Evet doğru. Sonsuz hayat da kesin. Ama sonsuz hayatın sahibi olabilmek için iman etmek gerekiyor. Doğru mu? Bir koşul var. İman etmen gerekiyor ki sonsuz yaşamın sahibi olabilesin. Ve kaybolup giden bir yaşam olmadığı için evet hiçbir şekilde kaybolmayacaktır. Ama ölüm öyle değil. İman etmen gerekmiyor ölmek için. Doğru mu? Bir koşul yok. Yani ölüm her zaman, her durumda karşımıza dikilmekte. Onun için bilmiyorum hiç duydunuz mu? Bizim bir ozanımız var. Çok değerli bir ozan. Çok da severim onun parçalarını. Gurbette onu dinlerken gözlerim dolar zaman zaman, ağlarım, geçmişi hatırlarım. Onun çok güzel bir parçası var. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir handayım, gidiyorum gündüz gece. Bakın, Aşık Veysel, hayatı ne kadar güzel betimlemiş. İki kapılı bir han. Düşünün. Doğduğunda bir kapıdan giriyorsun. Doğru mu? Öldükten sonra öbür kapıdan çıkıp sonsuzluğa doğru gidiyorsun. Ne kadar güzel ifade etmiş Aşık Veysel. Değil mi? Uzun ince bir yoldayım. Hayat devam ediyor. Gidiyorum gündüz gece. Yaşamaya devam ediyorum. Ama bu hayat, yaşamakta olduğum bu hayat öyle bir hayat ki bir kapıdan giriyorsun doğumla ama öbür kapıdan da çıkıp gidiyorsun sonsuzluğa. Ne zaman? Nasıl öleceğin? Hiç ama hiç belli değil. Ama hepimizi bekleyen bir son. Renk ayrımı var mı? Sınıf ayrımı var mı? Cins ayrımı var mı? Yaş ayrımı var mı? Kesinlikle. Peki ölüm taraf tutuyor mu? Ölüm taraf da tutmuyor, ilginç olan. Bu bendendir demiyor. Ölüm taraf da tutmuyor. Eyüp'ün dediği gibi, diyor ki Eyüp 3. bölümde, küçük de büyük de oradadır diyor. Yani bilge de olsan, zengin de olsan, cahil de olsan, akıllı da olsan, mühendis de olsan, balıkçı da olsan, hiç fark etmez. Herkesin gideceği yerdir. Orası. Onun için Tanrı adamı Eyüp, mezarın kendisini nasıl çağırdığını bakın nasıl ifade ediyor 17. bölümde Eyüp. Eyüp 17. bölümde ilk ayet. İlk ayette bakın ne diyor Eyüp. 17:1. Eyüp kitabı 17. bölüm 1. ayet. Ne diyor İsmet?
Yaşama gücüm tükendi. Ya. Günlerim kısaldı. Mezar gözlüyor beni.
Duygulandırıyor beni. Eyüp günlerinin kısaldığını görüyor. Mezar gözlüyor beni diyor. Topraktan geldik, toprağa geri döneceğiz değerli kardeşler. Ölüm doğum kadar doğal. Doğum kadar önemli, doğum kadar gerekli. İnsan sadece ölmekte kalmıyor. Gerçekten de ölen insanın sevdiklerinden de bir şeyler alır götürür. Değil mi? Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde, yakınımızı kaybettiğimizde bizlerden bir şeyi de alır götürür. Öyle değil mi? Ölüm. Annem öldüğünde, babam öldüğünde, sevdiğim imanda kardeşlerim öldüğünde benden çok şey aldı götürdüler. Ama güzel olan nereye gideceğimizi bilmek. Güzel ve önemli olan. Ama buna rağmen değerli kardeşler, çevremize baktığımız zaman sanki insanlık alemi hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor değil mi? Bakın, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Eğer bir gün öleceksek değerli kardeşler, kazandığımız, kaybettiğimiz, gülüp ağladığımız, zevk aldığımız ya da çabalayıp çabalayıp elde etmek istediğimiz şeylerin peşinden koşmanın anlamı ne o zaman? Eğer bir gün ölüp gideceksek. Bakın bu tür sorulara yanıt bulmayan insan ne diyor biliyor musunuz? Her şey boş. Yaşadığım kadar daha mı yaşayacağım? Alttan gir, üstten çık, yaşa gitsin. Hayır. Bana göre boş olan ne biliyor musunuz? Evet, Enver. Doğru söylüyorsun. Benim için asıl önemli olan Tanrısız, Rabsiz hayatı yaşamaktır. Bakın, bitki de yaşıyor, hayvan da yaşıyor. Ama hamdolsun ki diri olan Rabbimiz İsa Mesih iman eden herkese bambaşka bir yaşam veriyor. Onun da adı yaşam. Ama hatırlıyor musunuz bir keresinde ben burada belki birkaç kez söyledim. Ve şu ayeti okudum. Yuhanna 10:10. Yuhanna 10:10. Rab diyor ki Yuhanna aracılığıyla sizlerde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim. Bitki de yaşıyor, hayvan da yaşıyor. Ama insanın sahip olduğu yaşam, Ya da iman ettikten sonra Rabbimiz ve kurtarıcımız aracılığıyla elde ettiğimiz o dopdolu yaşam farklı bir yaşam. Onun için Yunanca'da bunu daha iyi anlamak mümkün. Bitki için kullanılan yaşam bios sözü. Bios. Yani niteliği olmayan, yani sadece varlığını sürdürmek için, var olabilmek için verilen bir yaşam. Ama insana verilen, Rab tarafından verilen o bol yaşamın adı Zoe. Zoe. Bu ne demek biliyor musun? Niteliği olan yaşam. Değerli kardeşler. Yani bir içeriği olan, anlam ifade eden bir yaşam. Demek ki biz Rabbimizi kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman yaşama kavuşuyoruz. Ve yaşama kavuştuğumuz o andan itibaren ne yapıyoruz? O yaşama kavuştuğumuz için, o yaşamın içeriği dolu bir yaşam olduğu için o yaşamdan tat almaya ya da tat alabileceğimiz noktaların olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. O yaşama sahip olduktan sonra görüyoruz ki ulan bu yaşam gerçekten de yaşamaya değer bir yaşam. Hangi oranda kutsal ruhun yönetimindeysen, hangi oranda sözün ışığında adımlarını atıyorsan, bizlere verilen yaşamdan da o oranda zevk alıyoruz. Ve sadece ve sadece yaşama değil, bol yaşama sahip olduğumuzu da anlamaya başlıyoruz değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki kutsal söz bize yeryüzünde yaşanan yaşamı şu şekilde ifade ediyor. Şu anda yaşamakta olduğumuz bu bedensel hayatı şöyle ifade ediyor Eyüp. Bugün Eyüp'ten çok söz ediyoruz değil mi? Hani pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Ama sonunda şunu da söyleyebildiğim değil mi? Daha önce ondan bundan duyuyordum ama şimdi Rab seni gözlerimle görüyorum diyor. Böyle bir adamdı, Tanrı adamıydı Eyüp değerli kardeşler. Diyor ki 14. bölümde. Eyüp 14. bölüm 1 ve 2. ayetlerde diyor ki insan ki kadından doğmuştur, günleri kısadır, çiçek gibi çıkar ve solar, gölge gibi kaçar durmaz. Petrus'a bakıyoruz. Petrus 1. bölüm. İlk mektubu, Petrus'un ilk mektubu 1. bölüm 24. ayet. İnsan soyu bir ota benzer. Tüm yüceliği bir kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği solar. Yani ne demek istiyor burada Petrus? İnsan ömrü ot gibi kısa. Bir anda var ama bir anda yok. Değerli kardeşler. Yani kısa ve geçici. Ve ortaya çıkan o güzellik var ya, insanların övündüğü güzellik. O güzellik içinde ne diyor? Kır çiçeklerine benzetiyor. Kır çiçekleri hani çıktığında o mis gibi kokan kır çiçekleri, o güzelim kır çiçekleri, koparmaya bile kıyamadığımız o güzel görünümde kır çiçekleri de olduğu gibi kısa bir zaman sonra yok olup gidiyor. Yaşam böyle bir yaşam sevgili kardeşler. Onun için Kral Davut çok açık bir dille, anlaşılır bir dille 2. Samuel kitabı 14. bölümde diyor ki toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibi izliyor, su gibi. Ne kadar ilginç bir ifade değil mi? Yere dökülen ama toplanamayan su gibi. Varız, öbür taraftan da yokuz. Bir soluk gibi değerli kardeşler, bir soluk gibi gerçekten de tükenen yıllarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve içinde yaşamakta olduğumuz, Rab ile birlikte olduğumuz hayatı doya doya, içimize sindire sindire sürdürmemiz, yaşamamız gerekiyor değerli kardeşler. Gerçekten bunu her birimiz yapmamız gerekiyor. Ama çevremizdeki insanlar sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi hayatlarını daha da emniyet altına almaya çalışıyorlar. Bir takım sigortalar yaptıraraktan. Ama sonsuzluğa yatırım yapan yok. Hatırlayın, sonsuzluğa yatırım yapan yok dediğim zaman ne geliyor aklınıza? Luka 12. bölüm. Luka 12. bölümde akılsız bir adam var. Canı ondan isteniyor. Ama o ne yapıyor? Kafası meşgul, ambarlarını çoğaltmayla meşgul. Akılsız adam. Bugün insanın yaptığı bu değerli kardeşler. Ölüm insanı çağırıyor. İnsan mal, mülk peşinde koşuyor. Ama görüyoruz ki malın, mülkün, dünyasal değerlerin bir doyurucu, tatmin edici özelliği yok değerli kardeşler. Onun için tekrar odaklanmanızı istiyorum 4. ayete. 39. mezmurun 4. ayetine. Bildir bana ya Rab diyor Davut. O zaman bizler de söyleyelim aynı sözleri. Bildir bana ya Rab sonumu, sayılı günlerimi. Gerçekten de günlerinin sayılı olduğunu bilen kişi bana göre değerli kardeşler anlamlı yaşamı yaşayan kişidir gerçekten de. Doğru mu? Günlerinin sayılı olduğunu, bir gün noktalanacağını bilen kişi hayatı anlamlı bir şekilde dolu dolu yaşayan kişidir. Ve kendinize bir sorun bakalım. Gerçekten hiç sordunuz mu? Sorduğunuzu ben düşünmüyorum. Diyorum ki 2 haftalık ömrüm var ya da 3 haftalık ömrüm var. Birkaç haftalık ömrün olduğunu biliyorsun. Doktor sana diyor ki Enver ya da İsmet ya da Recep, birkaç haftalık ömrün kaldı. Ne yapardın? Kısa bir şekilde düşünür müsünüz? Birkaç haftalık ömrünüz kaldığını biliyorsunuz, kesin bir şekilde ne yapardınız? Önden kaçış olmadığına göre hiçbir şey aklına gelmiyor. Size bir şey önereyim mi? Ben yapıyorum bazen. Hayatınıza bakın. 2 haftalık ömrüm var Enver. Bak hayatına. Recep kardeş, 2 haftalık ömrüm var. Bak hayatına. Hayatında düzensiz olan neler varsa onları düzeltmeye çalış. Amin. Yok ya Recep abi. Benim hayatım zaten düzgün. Hani şey diyor ya, Hikmetli Süleyman, boşların boşu. Vaiz, değil mi? Boşların boşu. Ben de bazen diyorum, yamukların yamuğu. Yamukların yamuğu. Bakın hayatınıza. Düzensizlikler, hangi alanda düzensizlikler var? Hayatının hangi alanına çeki düzen vermen gerekiyor? İlla da ölüm döşeğinde olman gerekmiyor sevgili kardeşim. Her gün Rabbin önüne gelip tövbe etmemiz gerekiyor. Onun bizim hayatımızda bir değişim gerçekleştirmesi gerekiyor. Mesih'te olmak değişimdir değerli kardeşler. Rab değiştirmek istiyor. Bugün de değiştirmek istiyor. Her zaman söylüyorum. Ama hayır ya, benim hayatım düzgün, yamukluk yok diyorsan, o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Başka bir fikrim var. Git birine İsa'yı anlat. Çünkü hayat kısa. Sen kurtuldun, o can da kurtulsun. Hangimiz yaptık en son? Ne zaman yaptık bunu? Ne zaman İsa hakkında konuştuk en son? İsa'nın sonsuz yaşamın kaynağı olduğunu, kurtuluşun tek yol olduğunu ne zaman bir kişiye anlattık, sevdiğimize söyledik? Ne zaman? Davut 39. mezmurda 7. ayette bakın ne diyor. 39. mezmur ayet 7. Bakın ne diyor 7. ayet. Ne diyor İsmet 7. ayet?
Ne bekleyebilirim şimdi ya Rab? Umudum sende.
Haleluya. Amin. Amin ya Rab. Amin. Bakın ya. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ne bekleyebilirim şimdi ya Rab diyor 7. ayette. Ne bekleyebilirim? Umudum sende. Ne demek bu umudum sende? Bu şu mu demek? Son umut sensin. Hayır. Umudum sende demek, senden başka bir umut yok demek. Değerli kardeşler. Mesih'ten başka, İsa'dan başka umut yok. Yaşamıma anlam katan sensin. Yaşamımın anlamı nedir sizce? Yaşamın anlamı nedir sizce? Söyleyin bana hemen. Amin. Yaşamımın anlamı Mesih'tir değerli kardeşler. Hiç abartmadan söylüyorum. 40 yıldır merdiven dayadım 40. yıla. 79'da iman ettim. Ama 40 yıldır bunu emin olun doya doya yaşıyorum. Bir anlam ifade ettiğini söyleyebilirim Mesih'teki yaşamın değerli kardeşler. Bir din değil bakın. Bir din değil. Mesih'te olmak bir din değil değerli kardeşler. Altını önemli çiziyorum. Bir yaşam biçimi. İsa'da demedi zaten ben bir din getirdim. Benim dinim en iyi dindir. Bu dini izleyin demedi. Hiçbir zaman hiçbir yerde demedi. Ama yol benim dedi, gerçek benim dedi, yaşam benim dedi. Mesih'te olmak bir yaşam tarzıdır. Ben bir kişinin ardından gidiyorum. Benim için ölen ve benim için şu an yaşamakta olan ve bana yaşayacağım garantisini veren İsa Mesih'e bakarak hayatımı sürdürüyorum. İşte onun için yaşamak benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Mesih'te olmak büyük bir şey anlam ifade ediyor. Onun için koskoca Kral Süleyman, bakın koskoca Kral Süleyman bile sahip olduğu bütün bu zenginliği, sahip olduğu biliyorsunuz çok zengindi Süleyman değil mi? Cariyeleri vardı, kaç bilmiyorum 700'ün üzerindeydi değil mi? Yani köleleri vardı, yani çok zengindi, dop doluydu. Ama şu sözleri söylemekten çekinmedi. Bakabilir misiniz lütfen? Vaiz kitabı. Vaiz kitabı 2. bölüm. Bunu okumanızı rica ediyorum lütfen. 2. bölüm 11. ayet. 2. bölüm 11. ayet. Ne diyor kardeşim orada? Çok net bir şekilde söyler misin? Yaptığım bütün işlere, çektiğim bütün emeklere bakınca gördüm ki. Ne gördü Süleyman? Söyle ondan sonrasını.
Hepsi boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.
Doğru mu değil mi? Koskoca kral, koskoca tanrı adamı sahip olduğu bütün zenginliğe baktığında şu ifadeyi kullanıyor. Hepsi boş. Çünkü hepsi geçici gidici. Kefenin cebi yok ki koyalım da götürelim değerli kardeşler. Hepsi geliyor, gidiyor. Bakın bu boş ifadesini açıklarken ben burada zaman zaman size açıklamaya çalıştım anlaşılsın diye. Boş ifadesi İbranice'de çok güzel ifade ediliyor. Hoşuma gidiyor. Hebel, hebel sözü. Nedir hebel sözü biliyor musunuz? Hiç demek. Hebel demek hiç, bomboş. Yani hatırlıyor musunuz? Çocukken hani köpük yapıyorduk, üfürüyorduk. Boncuklar böyle sabun köpükleri uçardı. Ondan sonra yakalardık onu, elimizde patlardı. Açtığımızda elimizde bir şey var mı? İşte bunun anlamı bu. Burada her şeyin boş olduğunu söylerken Süleyman diyor ki, avucunu açtığında hiçbir şey yok. Her şey boş. Yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şey olmayan, içeriğinde hiçbir şey olmayan anlamında. Eğer bizler de değerli kardeşler, Rabbe bakmayıp ondan uzak bir hayat yaşamaya çalışırsak bizim de hayatımız bomboş olacak. Emin olun. Asıl önemli olan ne kadar yaşadığın değil. Nasıl yaşadın? Nasıl yaşıyorsun hayatı? Bakın, hayatınıza bakın lütfen. Hayatınıza bakın. O zaman şu soruyu soralım kendimize. Ben de dahil tabii ki. Yatırımı nereye yapıyoruz?